Ayrım 20, sayfa 237, son yolculuk. Becerilerimiz, çabalarımız, yaşamdaki amaç ve eylemlerimiz ne olursa olsun, ölüm sonunda hepimizi bulacaktır. Güçlü ya da güçsüz, akıllı ya da akılsız, zengin ya da yoksul, iyi ya da kötü, gözetmeksizin, herkes eninde sonunda ölüme boyun eğecektir. Ölüm, yaşamın tek mutlak değişmezi, aynı zamanda da en büyük bilinmeyenidir. Çünkü bilimsel açıdan ne kadar donanımlı olsak da bedenin ölümünden sonra neler olduğunu bilemeyiz. İnsanlar uzun yıllardır fiziksel kabuğun dışında kalan bir parçanın canlı kaldığına inanmışlar. Efsaneler de insanın ölümle ilgili korkularını, düşlerini ve beklentilerini hep imgesel biçimlerle dışa vurmuşlardır. Dinler oldum olası yaşamdan sonrası ile ilgili kesinlikler sunmuşlar. Yaşadığımız sürece belli dogmalara bağlı kalmanın ölümden sonra bizleri huzura erdirecek koşulları garanti edeceğini öğretmişlerdir. Mitoloji ise bize farklı bir seçenek sunar. Hiçbir güvence vermeyen ancak ölümü bir biçimde anlam ve değer katarak yaşamın bir parçası ve daha büyük bir kozmik çevrimin zorunlu bir bölümü kılan eğretilemeler ve imgelerdir bunlar. Aşağıda yer alan üç efsane de ölümü konu almaktadır. Bunların hiçbiri konuya bir yanıt getirmemekle birlikte hepsi bizlere ölümlü yaşamın doğasındaki geçicilikle parçası olduğumuz daha yüce bir yaşamın sonsuzluğunu ve sarsılmazlığını bir araya getiren ölümün derin ikilemini anımsatmaktadır. Maui ve Ölüm Tanrıçası, Ölümün Kaçınılmazlığı. Yeni Zelanda kökenli bu Maori öyküsünde ne kadar zeki ya da yürekli olursa olsun hiçbir insanın ölümden kaçamayacağı anlatılıyor. Maui'nin öyküsü ölümden kaçmaya ya da ölümlülüğümüzü inkar etmeye ne kadar çok çalışırsak kaçınılmaz sona da o kadar yaklaşacağımızı dile getiriyor. Mitolojik kahramanların birçoğu gibi Maui de alabildiğine kibirli bir kişiliktir ve bir ölümlü olarak sınırlarını bir türlü kabullenemez. Gel gelelim ki her zaman olduğu gibi son gülen yine doğa olur. Kahraman Maui o gece hiç olmadığı kadar mutsuz ve karamsar görünüyordu. Onu böyle üzgün görmeye hiç alışık olmayan babası şaşkınlık içinde neler olup bittiğini sorunca Maui, "Babacım, insanlar ölümün kasvetli yolunda ilerlerken biz nasıl oluyor da burada gülüşüp şakalaşıyoruz ki?" diye sordu. Bunun üzerine babası, "Evlat, ne yazık ki tüm insanlar eninde sonunda ölmeye mahkumlar. Onlar da tıpkı olgunlaşıp dalından düşen meyveler gibi er ya da geç gecenin ulu tanrıçası Hinenitepo tarafından toplanırlar." diye yanıtladı. Maui oturduğu yerden doğrulup telaşla odanın bir ucundan öteki ucuna mekik dokumaya başladı. Bir süre sonra da "İyi ama ille de öyle olmak zorunda mı? Ölüm ortadan kalkacak olsa biz insanlar sonsuza dek yaşamaz mıydık?" diye atıldı. Bu sözcükleri duyunca babasının kaşları çatıldı. "Kulağını iyi aç ve bu söylediklerimi iyice kafana yerleştir. Bu tür düşünceler tehlikelidir. Hiçbir insan ölümü alt edemez." dedi. "Ama sen sıradan insanlardan söz ediyorsun baba. Ya o insan ben olsaydım ne olurdu?" Babası derin bir hüzünle içini çekti ve "Sevgili Maui, sıradan bir insan gibi sen de ölümden kaçamayacaksın." dedi. "Ben sıradan biri değilim. Annemin kehaneti benim sonsuza dek yaşayacağım yönündeydi. Hem sıradan hiçbir insan benim başardığım işleri başaramaz. Ateşi fetheden, güneşi dize getiren, denizde karayı arayıp bulan ben değil miyim? Ölüm benim için alt edilmeyi bekleyen bir düşmandan başka ne olabilir ki?" Babasının sesi giderek sertleşti. "Şu anda üst dünyada değil, becerilerinin muhtemelen sana pek de yararlı olmayacağı alt dünyadasın. Annenin kehaneti gerçekten de sonsuza dek yaşayacağın yönündeydi. Ancak seni vaftiz ederken boş bulunup büyünün bir bendini atlamışım. Böylece Maui, kehaneti bozmuş oldum. Bu yüzden senin ölümünü de her insan gibi Tanrıça Hineutapo'nun elinde olduğunu biliyorum. Alev saçan gözleri, yosundan saçları, obsidyen taşı kadar keskin dişleri ve yırtıcı barakuda balığını andıran kötücül gülüşüyle akla hayale sığmaz korkunçlukta biri o. Yaşlı bir kadınınkini andıran bedeni dışında her yönüyle bir canavardan farksız." Bu arada Maui kafasında bir şeyleri tasarlamıştı ve babası onun yine bir numara peşinde olduğunu anlamıştı. Dahası boş yere öğütte bulunduğunu da bildiğinden oğlu için şimdiden hayıflanmaya başlamıştı. Elveda sana en küçük oğlum ve ilerleyen yaşımın gücü. Çünkü sen gerçekte ölmek için doğdun. Mao'yu bunlara kulak asmadı ve tasarısını en yakın dostlarıyla, ağaçların arasında yaşayan yelpaze kuyruklu yüzlerce kuşla paylaşmak üzere ormana doğru yola koyuldu. Kendinden emin bir tavırla kuşlara tasarısından söz etti ve onların bu tasarıda üstlenecekleri görevi anlattı. Mao ile kuşlar derhal işe koyuldular. Uyumakta olan ölüm tanrıçasına yaklaştıkça kuşların coşkulu cıvıltısı giderek kesilmeye başladı ve sonunda kanat çırpışlarının sesi bile güçlükle duyulur oldu. Maui, tanrıçanın yatmakta olduğu alanı çevreleyen, yosun tutmuş ve gövdeleri bükülmüş ağaçların arasından süzüldükçe hava da giderek serinliyor ve ağırlaşıyordu. Maui, evinin avlusunda uyumakta olan ölüm tanrıçasını görür görmez irkildi. Dehşet verici görüntüsü babasının anlattığı kadar vardı. Dehşetengiz gözleri kapalıydı ve uykunun etkisiyle alt çenesi aşağı sarkmış, keskin dişlerini dudaklarındaki ürkütücü gülümseyişinin arasından ortaya sermişti. Derin derin soluk aldıkça ortalığı buz gibi bir hava kaplıyordu. Maui, kuşlara durmalarını söylercesine elini havaya kaldırdı ve "Minik dostlarım, gecenin ulu tanrıçası Hinetiopa'nın işte karşınızda yatıyor. Söylediklerimi sakın unutmayın, zira yaşamım sizin elinizde. Şimdi onun bedenine gireceğim. Ancak her ne olursa olsun, ben bedeninden geçip ağzından dışarı çıkıncaya dek sakın güleyim demeyin. Bu iş bitince istediğiniz kadar gülebilirsiniz. Ama daha önce gülecek olursanız işim bitik demektir," diye fısıldadı. Bu arada kuşlar korkudan tir tir titremeye başlamışlardı. Maui'nin artık çılgınca görünen fikrinden vazgeçmesi için yalvarıp yakardılar. Ne var ki Maui onların bu korkusuyla dalga geçerek vakitsiz gülmemeleri gerektiğini anımsatmakla yetindi. Tanrıçanın yanına yaklaşınca hemen çırılçıplak soyundu. Işıkta parıldayan teni tanrıçanın göz kapaklarından süzülüp içeri giriyordu. Derken Maui yüzünde alaycı bir gülümsemeyle eğildi ve önce başını soktuğu tanrıçanın bedeninde hızla ilerlemeye başladı. Onun bu çevikliği karşısında kuşların ağzı açık kalmıştı. Kimileri olanları izlemeyi göze alamayıp tüylerinin arasından kaçamak bakışlar fırlatıyor, kimileri gülmemek için kendilerini güçlükle tutmaya çabalıyordu. Kıkırdaşma seslerinin yükselmesiyle birlikte tanrıçada da kıpırdamalar başladı. Kuşlar geri çekilip soluklarını tuttular. Tanrıça yeniden sakinleşince başını onun gırtlağına itmeye çalışan Mao'yu izlemeye koyuldular. İçlerinden sessizce gülüyorlar. Zafer anının yaklaştığı düşüncesiyle kendilerini koyvermemeye çabalıyorlardı. O anda Maui son bir gayretle omuzlarını yukarıya itti ve yüzü ansızın tanrıçanın ağzında beliriverdi. Yelpaze kanatlılar için bu kadarı da fazlaydı. Hep bir ağızdan korkunç bir kahkaha patlattılar. İşte o anda tanrıça neler olup bittiğini fark ederek baldırlarıyla Maui'yi kıstırdı ve bedenini ikiye ayırdı. Böylece Maui'nin ölümü alt etme girişimi kahkaha ve utançla sona ermiş oldu. Kadın erkek herkes de Hinetiopa'ya giden karanlık yolun yolcusu olmayı sürdürdü. Yorum: Maui'nin trajikomik sonu bizlere ölümü alt etme girişimlerinin boşuna olduğunu anlatıyor. Bu tür beylik öyküler dünyanın her yerinde insanların aynı olduklarını, tümünün de ölümden korktuklarını ve ister yüreklilik, ister kurnazlık, iyilik ya da güçle olsun, ölümün bir biçimde üstesinden gelinebileceği umudunu taşıdıklarını ortaya koyuyor. Kaç kez hüsrana uğrarsak uğrayalım, günün birinde ölümsüzlüğün gizini keşfedeceğimizi ümit etmekten asla vazgeçmeyiz. Tüm hastalıklara çözüm getiren mucizevi bir ilaç haberi kulağımıza geldiğinde umuda kapılıp hemen doktorlarımıza koşarız. Gelecek yıllarda yeniden canlılık kazanacağımız umuduyla yaşama bağlanırız. Farklı beslenme düzenlerini dener, çeşit çeşit vitaminler alır, egzersiz ve perhiz yaparız. Bedenimizi yaşlılığın olumsuz etkilerinden koruyacağı umuduyla ruhsal çözümlerin ve mucize ilaçların peşinde koşarız. Kısacası hiçbirimiz Maui'den pek de farklı sayılmayız. Bu öykü bizlere zamanımızın ve gücümüzün büyük bölümünü ölümü alt etmeye çalışarak harcamak yerine olabildiğince dolu dolu yaşamanın ve herkese her gün sunulan zenginliklerden, maddi koşullar ne olursa olsun elverdiğince yararlanmanın çok daha yerinde olacağını anlatıyor. Üstelik ölüm korkusu birçok açıdan yaşam korkusundan farklı değil. Zira içinde bulunduğumuz anın hakkını yeterince veremiyor ve ölümlü olduğumuzu bir türlü içimize sindiremiyorsak gerçek anlamda yaşadığımız da söylenemez. O zaman da yaşamın sonundan korkmak için elimizde haklı bir gerekçe olur. Çünkü bize armağan edilen yaşamı boşa harcadığımızı biliriz. Maui'nin gecenin anasını dize getirmek için uyguladığı garip yöntem gerçekte ana rahmine geri dönüşü simgelemektedir. Çünkü Maui onun bedenine girerken de annesinin bedenini terk edip dünyaya gelişi sırasında izlediği yolu izler. Eski çağlardan kalma Maori efsanesindeki bu doğum ölüm denklemi psikolojik düşüncenin ancak yakın bir geçmişte açıklığa kavuşturduğu bir kavramı yansıtmaktadır. İnsan imgeleminde doğumda ortaya çıktığımız yerin sonsuzluğuyla ölümden sonra peşine düştüğümüz sonsuzluk arasında hiçbir fark yoktur. Ölümsüzlük arzusu aynı zamanda ana rahmine geri dönme arzusudur. Maui sergilediği davranış sonucunda ölümsüzlüğe ulaşmak istediği halde gerçekte içten içe ölümü arzular. Ölümsüzlük hiçbir değişimin ve gelişmenin olmadığı durağan bir durumdur. Adem ile Havva'nın tümden masum ve tümden bilinçsiz durumda var oldukları cennet bahçesinden farksız bir durumdur bu. Doğumdan önce ana rahminin sularında yaşamak gibi bir şeydir. Yaşamın öyle durağan, değişimden, çelişkiden yoksun ve sonsuza dek aynı olmasına can atan bir yığın insan vardır. Bu da bir tür canlı canlı mezara girmektir. Maoni'nin ölümsüzlük arzusu gerçekte yaşamı bağımsız bir birey olarak yaşamaya bir karşı koyuştur. Bu nedenle ölümü kaçınılmazdır. Çünkü daha derin bir bağlamda asıl istediği ölümdür. Efsanede büyük işler başaran, olağanüstü bir kahraman ve kültür elçisi olarak sunulsa da Maoni'nin kişiliği ana rahmindeki mutluluğu yaşamında bulamayıp buna ancak ölümsüzlüğün sihirli reçetesini keşfettiğinde ulaşacağını uman, herhangi bir zaman dilimine ve herhangi bir kültüre ait sıradan bir insanın kişiliğinden hiç de farklı değildir. Maui'nin annesi onun sonsuza dek yaşayacağı kehanetinde bulunur. Gel gelelim babası her insan gibi yanılır. Oğlunu ölümsüz kılacak sözcükleri unutur. Maui'nin babası yanlışını kabul eder ve bu davranışıyla insanlığını kanıtlar. Oysa Maui öyle davranmaz. Kendini beğenmişliği ya da Yunanlıların deyimiyle hubris yüzünden olanaksız işlere kalkışır ve mitolojide her zaman olduğu gibi bu kendini beğenmişlik tanrılar tarafından hemen yola getirilir. Öyküdeki minik kuşlara gelince onların sonunda gülmek için birden fazla nedenleri vardır. Ölümsüzlük peşinde koşmanın saçmalığını anlarlar ve olduğumuzun dışında bir birey olmaya çalıştığımızda cennetin semalarında yankılanan evrensel kahkahayı duyabilirler. Er ölüler arasında ölüm yaşamın başlangıcıdır. Platon Devlet adlı yapıtında Er'in öyküsüne yer verir. Bu öyküde ölümle yaşamın en büyük gizlerinden biri olan ölümden sonraki yaşam konusunda alabildiğine renkli ve karmaşık bir bakış açısı sunuluyor. Ölümden sonra bizi nelerin beklediğiyle ilgili olarak çocukluğumuzda bize öğretilenler ve yetişkinliğimizde inandıklarımız ne olursa olsun, Er'in öyküsü bizlere evrenin bir bütün olduğunu, bizlerin de düzenli ve uyumlu yasalarla yürüyen bu daha büyük bütünün bir parçası olduğumuzu anlatır. Bu yüce ve düzenli sistemde ölüm, daha büyük bütünün yalnızca bir aşamasıdır. Yiğit bir savaşçı olan Er, boğuşma sırasında bozguna uğramış, öldüğü varsayılarak bedeni geleneklere uygun biçimde yakılmak üzere odun yığınlarının üzerine yerleştirilmişti. Ancak 12 gün boyunca orada öylece bekleyen bedeninde bu süre içinde her nedense hiçbir bozulma olmamıştı. 12. günde Er, dostlarının şaşkın bakışları karşısında canlanıp onlara gölgeler dünyasına yaptığı yolculuğu anlattı. Ruhu bedeninden ayrılarak harika manzaralı ve daha önce hiç bilmediği bir yerde öteki ruhlara katılmıştı. İki derin vadinin yeryüzüne, iki geçidin de gökyüzüne açıldığı bu yerde herkesi teker teker yargılamadan geçiren yargıçlar oturmaktaydı. Dürüst ruhlar gökyüzüne açılan yola yönlendiriliyordu ve her biri elinde kutsanmışlığını gösteren bir nişan taşıyordu. Oysa yaptıkları kötülüklerin bir dökümünü taşıyan öteki ruhlardan aşağıya giden yollardan birini izlemeleri isteniyordu. Sıra Er'e gelince yargıçlar onun canlılar dünyasına geri dönüp ölüler ülkesinde görüp duyduklarını anlatmasına karar verdiler. Er yeni ölenlerin kimilerinin gökyüzüne, kimilerinin yer altına gittiklerine tanık oldu. yer altına açılan öteki geçidin derinliklerinden kirpas içinde gölgeler yükseliyor, gökyüzünden pürü pak olarak inenleri karşılıyorlardı. Düzlükte bir araya geliyor, yaşamlarında tanıdıklarıyla karşılaştıklarında olup bitenleri coşkuyla birbirlerine anlatıyorlardı. Dürüst olanlar neşe içinde gülüp oynarlarken, kötülük edenler bin yıl boyunca katlanmak zorunda kaldıkları acı ve güçlükler için ağlayıp inliyorlardı. Er, yaşamdaki her eylemin gölgeler ülkesinde 10 katıyla karşılık bulduğunu, kötülük edenlerin ağır cezalara çarptırılıp iyilikte bulunanların ödüllendirildiklerini öğrendi. Yeryüzüne dönüp yeniden yaşam bulmaları yönünde karar verilenler, bir süre burada kaldıktan sonra gökkuşağını andıran ancak çok daha göz kamaştırıcı ışıktan bir sütuna doğru yola koyuluyorlardı. Er, bu ışıktan sütunun gökyüzünü yeryüzünden ayıran eksen olduğunu ve bu eksenin ortasında gerekliliğin dizleri üzerinde eğirerek 8 farklı renkte çemberin sürekli dönmesini sağladığı parlak ve sağlam iğin asılı olduğunu öğrendi. Bu çemberler güneşin, ayın, gezegenlerin ve sabit yıldızların kurslarıydı. Her çemberde dönen ve tek notadan ibaret ezgiler söyleyen bir siren vardı. Bu 8 nota büyük bir uyum içinde bir araya gelerek kürelerin müziğini oluşturmaktaydı. Gerekliliğin 3 kızı, Fatalar, Yazgı, Lakesis, Kloto ve Atropos tahtının çevresine kurulmuşlardı. Sesleriyle sirenlere tempo tutuyorlardı. Lakesis geçmişten, Kloto şimdiden, Atropos da gelecekten ezgiler söylüyor, arada bir de üçü birlikte iyiye dokunarak durmadan dönmesini sağlıyorlardı. Er izlemeye koyulduğunda ruhlar kendilerini birer birer Lakesis'e tanıtıyor ve kucağındaki torbadan çektikleri kuraya göre yazgılarını belirliyorlardı. Derken habercilerden biri oradaki tüm ruhlara hitaben, ''Boşta gezinen ruhlar, hepiniz yeni bir ölümlünün bedenine girmek üzeresiniz. Her biriniz sırayla seçiminizi yapabilirsiniz. Ancak seçiminizden geri dönemezsiniz. Erdem'in insanlara saygısı yoktur. Ona saygı gösterenlere bağlanıp küçümseyenlerin elinden uçup gider. Yazgının sizin elinizde, bunun için tanrıları suçlamayın'' şeklinde bir duyuru yaptı. Kendisinden sadece durup izlemesi istenen Er'in dışında tüm ruhlar önce seçimi hangi sıraya göre yapacaklarını belirlemek üzere kura çektiler. Haberci onlara insan yaşamının tiranlık, dilencilik, ün, güzellik, servet, yoksulluk, sağlık ve hastalık gibi tüm durumlarını yansıtan imgeler sundu. Bu imgeler arasında insanların yaşamlarıyla iç içe geçen hayvan yaşamları da vardı. Derken Fataların elçisi olan haberci ruhları seçimlerini aceleye getirmemeleri yönünde uyardı. Gel gelelim sıradaki ilk ruh hemen öne atılıp servet ve güç vadeden bir yaşamı seçti. Ancak seçimini yakından inceleyip çocuklarını katletmek ve daha nice felaketler yaşamak zorunda olduğunu anlayınca acı içinde talihine, tanrılara, böylesine budalaca bir seçim yapan kendisi dışında önüne gelen herkese ve her şeye sayıp sövmeye başladı. Elysium'dan gelen bu ruh, daha önceki yaşamını dirlik düzenliği yerinde bir ülkede geçirmişti ve gücünü ruhsal bilgeliğine değil, geleneklere ve toplumun beklentilerine borçluydu. Elysium'dan gelip de yanlış seçimler yapan öteki ruhlar içinde aynı durum geçerliydi. Çünkü bu kişiler halkın gözünde iyi olarak tanımlansalar da yaşamın kötü deneyimlerinden nasiplerini almamışlardı. Öte yandan aşağıdaki dünyadan gelenlerin çoğu çektikleri acılardan ve başkalarının sıkıntılarından ders almışlar, gerçekten daha nazik ve sevecen olmayı öğrenmişlerdi. Öyle ki ruhların çoğu kötü kurayı iyisiyle, iyisini kötüyle takas ettiler. Ruhların seçimlerini yaparken görünürde daha önceki yaşamlarıyla ilgili anılarından yola çıktıklarına tanık olan Er, acıma ve şaşkınlıkla karışık bir duyguya kapıldı. Orpheus'un kendini paramparça eden kadınlara duyduğu nefreti kusarcasına bir kuğunun bedenini seçmesi ve dünyaya gelişini bir kadına borçlu olduğunu unuttuğunu gördü. Daha önceki yazgısı Agamemnon'da bir kartalın yaşamını seçerek aynı şeyi yaptı. Bu böylece sürüp gitti ve son olarak düzenbaz Odysseus'un sırası geldi. Geçmişte serüven peşinde koşarak ruhunu rahatsız eden terslikleri anımsayan Odysseus, özenli bir seçim yaparak öteki tüm ruhların küçümsediği, gözden ırak, sessiz ve sade bir yaşamı yeğledi. Ardından da ilk seçme hakkı ona tanınmış olsaydı sonucun yine aynı olacağını belirtti. Tüm ruhlar seçimlerini yaptıktan sonra sırayla Lachesis'in huzuruna çıktılar. Lachesis her birine yaşamında eşlik edecek ve o ruhun seçtiği yazgıyı yerine getirecek koruyucu cini verdi. Bu cin ruhları iyi çevirerek seçimlerini onaylayan Kloto'ya yönlendirdi. İyiye dokunmak zorunda olan her ruh daha sonra ipliği parmaklarının arasında bükerek Kloto'nun ördüğünü sağlamlaştıran Atropos'a gönderildi. Sonunda ruhlar ve onlara eşlik eden cinleri gerekliliğin tahtı önünde eğilip çorak Lete Ovası'na geçtiler ve geceyi suları hiçbir kapta durmayan kaygısızlık ırmağının kıyısında geçirdiler. Her biri de bu sudan içmek zorundaydı. Ne var ki kimi ruhlar ölçüyü kaçırıp çok fazla içince başlarından geçen her şeyi unutup uykuya daldılar. Ancak gök taşları gibi yeniden doğacakları farklı noktalara dağılmış olan ruhlar gece yarısına doğru gök gürültüsü ve yer sarsıntısının sesiyle uyandılar. Ere gelince ona Lete'nin sularından içmemesi söylenmişti. Gel gelelim ruhunun nasıl olup da yeniden bedenine döndüğünü bilmiyordu. Bir anda gözlerini açtı ve kendini cenaze töreni için hazırlanmış odun yığının üzerinde canlı canlı yatarken buldu. Yorum: Platon'un Devlet adlı yapıtının son bölümünde yer alan Er'in öyküsü, ilim insanları tarafından genellikle Platon'a özgü belli düşüncelerin aktarılması amacıyla tasarlanmış entelektüel bir yapı olarak değerlendirilir. Ancak yukarıda cennette olan her şeyin yeryüzünde bir yansımasının olduğu ve insana özgü her davranışın bir öncesi bir de sonrasının bulunduğu geniş ve düzenli bir evren imgesi Platon'un oluşturduğu bir kavram değildir. Çok eskilere uzanan bu kozmik görüşün özü gerçekte mitolojiktir. Bu görüşün temelinde her insanın daha yüce bir bütünün parçası olarak kendi yazgısının sorumluluğunu üstlenmek zorunda olduğu ve içine düştüğü durumlar nedeniyle koşulları ya da Tanrı'yı suçlayamayacağı görüşü yatmaktadır. Bizler de öyküde olduğu gibi Lete'nin sularını içerken ölçüyü kaçırmış ve geçmişte yaşananları unutmuş olsak bile bugün içinde bulunduğumuz durumun kökleri ister önceki bir yaşam ister bizleri dünyaya getiren atalarımızın ruhu olsun gerçekten de geçmişe uzanıyor olabilir. Yahudi Hristiyan Batı dünyası her ne kadar ruhun yeniden beden bulması anlamına gelen reenkarnasyonun mistik doğuya özgü bir kavram olduğunu düşünse de yeryüzünde yaşayan insanların en azından yarısı buna inanıyor. Gel gelelim Platon Yunanlı olduğu gibi onun sunduğu mitolojinin kökleri de Batı ruhunun derinliklerinde yatıyor ve çağdaş dünyamızda su yüzüne çıkarak bireyin sorumluluk ve seçimlerini yeniden yaşamın merkezine oturtuyor. Er efsanesinde ölüm yaşamın, yaşam da ölümün bir başlangıcı olarak sunuluyor. Öyle ki yaşamla ölüm her biri kozmik düzenin yönettiği dönüşümler olan döngüsel bir sürecin farklı bölümleri olarak karşımıza çıkıyor. Bu durumda ölüm bir geçiş ayinidir ve döngüsel sürecin ancak bir bölümünün noktalandığı anlamında bir sondur. Kötülük edenler yer altında acı çekerken iyilerin gökyüzünün keyfine vardıklarını dile getiren bu öyküde ahlak kavramı açıkça tanımlanmaktadır. Ancak bu durumların hiçbiri sabit değildir. Yeni ölenleri bekleyen ödüller ve cezalar bile içerdikleri anlam açısından birbirlerine ters düşerler. İnsanoğlu yaptığı yanlışlardan ötürü çektiği acılarla bilgeliğe ulaşır ve acı çekmenin ne olduğunu bilmediğinden yanılgıya düşer. İyiler kötülüğün ne olduğunu bilmedikleri için kötü davranabilirler ve davranışlarıyla kötülüğün sonucunu değiştirebilirler. Reenkarnasyon felsefesini benimseyenler, geleceği bugün ile geçmişin üzerine kurduklarından derin gerçeklerin o anda nasıl yaşadıklarıyla bağlantılı olduğuna inanabilirler. Oysa bu gerçeklerin başı ve sonu olan bölümleriyle yine dönüşümlü bir süreç olan tek bir yaşamla bağlantılı olduğu da düşünülebilir. Tek bir yaşam süreci için acı çekilebilir, başkalarına acı çektirilebilir, bilgiye ulaşır, doğru seçimler yapmayı öğrenebiliriz ya da iyilik taslayıp yanlış seçimler yapabiliriz. Çünkü iyilik yüzeyseldir. Er efsanesi yanıtlardan çok soruları ortaya çıkarır. Bu efsanenin nereden çıktığını ya da Platon'un ne amaçla yapıtında bu efsaneye yer verdiğini asla tam olarak bilemeyiz. Ancak dizginlerin gerekliliğin elinde olduğu ve uyumlu gezegen dizgeleri biçiminde yansıyan bu görkemli evren imgelemi bizlere ölümle ilgili çok önemli bir anlayışı sunmaktadır. birbirimizle nasıl bağlantılı olduğumuzu ve her davranışın belli sonuçları da beraberinde getirdiğini kavramadan yaşadığımızda, ister bizi bekleyen cezalardan olsun, ister yaşamımız boyunca dünyamızı sarmalayan karanlığı gidermek yolunda herhangi bir girişimde bulunmadığımız bilinciyle karanlığa gömülmek zorunda kalacağımız duygusundan olsun, ölümden korkmamız içinde her bir neden vardır. Er'in öyküsü, ölüm konusunda çok farklı ve karmaşık bir bakış açısı sunmak yerine yaşamın nasıl yaşanması gerektiği ile ilgili bir efsanedir. Indra ve Karıncalar Alayı, bitmek tükenmek bilmeyen yaşam oyunu. Indra ve Karıncalar Alayı adlı Hint kökenli bu öykü, mitolojide yaşamın sürekliliğini konu alan en dokunaklı ancak bir o kadar da derinlikli efsanelerden biridir. Yaşamın gelgitleriyle ilgili son derece kapsamlı ve görkemli bir tablonun sunulduğu bu öyküde acıları yatıştırmak ya da ölümden sonra ödüller vaat etmek gibi bir durumdan söz edilemez. Sonsuzluk ve zamanın gerçek yapısıyla ilgili bir bakışın yansıtıldığı bu uzun ancak üzerinde uzun uzun düşünmeye değer öyküde yaşamın bitmek tükenmek bilmeyen muhteşem oyunu karşısında tanrıların kralı bile güçsüz kalmakta ve gerçek rolünü öğrenmektedir. Tanrıların kralı Indra, cennetin sularını karnında tutan dev ejderhayı sonunda alt edebilmişti. Yıldırımını ejderhanın halka halka olmuş hantal ve çirkin bedeninin tam ortasına fırlatmış, paramparça olan dev canavar bir saman çuvalı gibi ortalığa saçılmıştı. Böylece karnındaki sular da dışarıya fışkırmış ve yeniden dünyayı dolaşmaya başlamıştı. Akan bu sular yaşamın akışıydı ve herkese aitti. Tarlalarla ormanlara yaşam veren oydu. Damarlarımızda akan kan yine oydu. Herkesin ortaklaşa yararlandığı bu kaynağa canavar el koymuş, ancak onun öldürülmesiyle birlikte yaşamın özü yeniden akmaya başlamıştı. Bunun üzerine tanrılar yeryüzünün ortasındaki dağın doruğuna geri dönüp tepelerden dünyaya hükmetmeyi sürdürdüler. Indra'nın ilk işi, ejderhanın söz sahibi olduğu dönemde yerle bir edilen tanrılar kentini eski durumuna getirmek ve yıkılan konakları yeniden inşa etmek oldu. Gökyüzündeki tüm tanrılar Indra'yı kurtarıcıları ilan ettiler. Elde ettiği başarıların verdiği mutluluk ve sahip olduğu gücün bilinciyle Indra, el sanatları tanrısı Vishvakarma'nı eşi benzeri bulunmayan bir saray yapmakla görevlendirdi. Vishvakarman, olağanüstü güzellikte bahçeler, göller ve kulelerle bezenmiş göz kamaştırıcı bir saray inşa etmeye koyuldu. Ancak çalışmalar ilerledikçe Indra'nın düşler dünyası da giderek genişliyor, buna bağlı olarak istekleri artıyordu. Köşklerin, göllerin, koruluklarla eğlence alanların daha da çok olmasını istiyordu. Sonunda umutsuzluğa sürüklenen sanat tanrısı üstlerinin yardımına başvurdu. Indra'nın hırs, boğuşma ve şaşa aleminden çok uzak olan yaratıcı ulu tanrı Brahma'dan yardım dilendi. Sanatçı, tanrının yakınmalarını dinledikten sonra Brahma ona, "Gönlünü ferah tut ve evine dön. Omuzlarındaki bu yükten çok yakında kurtulacaksın," dedi. Ardından Brahma, kendisinin de yalnızca elçisi olduğu yüce varlık Vişnu'yu görmeye gitti. Vişnu, Vishvakarma'nın isteğinin yerine getirileceğini bildirdi. Ertesi günün sabahında Indra'nın kapısında elinde hacı asası olan bir erkek çocuk belirdi. Çocuk henüz 10 yaşındaydı ama bilgeliğin ışığıyla parıldıyordu. Tanrıların kralı kendisini neşeyle selamlayan kutsal çocuğun önünde eğilerek, "Ey saygıdeğer çocuk, buraya gelişin nedenini söyler misin?" diye sordu. Bunun üzerine çocuk, "Ey tanrıların kralı, görkemli bir saray yaptırmakta olduğunu duydum ve buraya birkaç soru sormaya geldim. Sarayın yapımı kaç yıl sürecek? Sanat tanrısı Vishvakarma'dan daha ne hünerler döktürmesi istenecek? Ey tanrıların en yücesi, senden önce hiçbir Indra senin öngördüğün gibi bir sarayı tamamlamayı başaramadı," diye yanıtladı. Küçük çocuğun kendinden önceki Indralardan haberdar olması karşısında şaşkınlıktan ağzı bir karış açık kalan Indra, "Söylesene çocuk, görüp duyduğun Indraların sayısı o kadar çok mu ki?" diye atıldı. Çocuk başını sallayarak, "Evet, tanıdığım Indraların sayısı gerçekten de bir hayli kabarık," dedi. Bu sözcüklerle birlikte Indra iliklerinde hafif bir ürperti hissetti. Çocuk, "Babanı tanırdım," diyerek konuşmasını sürdürdü. Yaşlı kaplumbağa adam yeryüzündeki tüm yaratıkların atasıydı. "Brahma'nın oğlu olan büyük baban göksel ışığı da tanırdım. Ayrıca Vişnu'nun dünyaya getirdiği Brahma'yı, yüce varlık Vişnu'yu da tanırım. Ey tanrıların kralı, ben evrenin o dehşetli çözülüşüne tanık oldum. Her çevrimin sonunda her şeyin yok oluşunu defalarca gördüm. O korkunç dönemde her şeyin özü olan atomların her biri sonsuzluğun durur sularında eriyip yok olur. Yok olup giden evrenlerin, suların şekilsiz derinliklerinden yeşeren yaratıkların, dünyanın geçirdiği dönemlerin sayısını kim bilebilir? Uzayın uçsuz bucaksız sonsuzluğunda her biri kendi Brahma ve Vişnusuna sahip yan yana evrenleri kim görebilir? Bu evrenlerde teker teker tanrısal krallığa yükselip yine teker teker göç eden tüm indraları kim sayabilir? Çocuğun dilinden bu sözcükler dökülürken salonda da bir alay karınca belirmişti. Askeri bir düzen içinde döşemenin üzerinde ilerliyorlardı. Çocuk onları görünce güldü ve ardından derin düşüncelere dalarak sessizliğe gömüldü. Kibirli kralın boğazı kurumuştu. Kekeleyerek, "Neden güldün, kimsin sen?" diye sordu. "Karıncalara güldüm ama nedenini söyleyemem." diye yanıtladı çocuk. Azizlere bile ifşa edilmeyen bu gizin hikmeti çağlara gömülmüştür. İndra bunun üzerine belirgin bir alçak gönüllülükle, "Ey çocuk, kim olduğunu bilmiyorum. Çağların bu gizini, karanlığı yok eden bu ışığı anlat bana," diye yalvardı. Bir alay karıncanın ard arda dizildiklerini gördüm. Bu karıncaların her biri bir zamanlar birer indraydı. Her biri senin gibi tanrıların krallığına yükselmişti. Ancak birçok kez yeniden doğduktan sonra şimdi her biri yeniden karıncaya dönüştü. Saygı ve başarı canlı varlıkları göksel saraylar alemine yükseltir. Ama kötülük onları yer altındaki dünyalara, acı ve sıkıntının batağına sürükler. Kişinin mutlu ya da mutsuz olması, efendi ya da köleye dönüşmesi davranışlarına bağlıdır. Gizin özü bundan ibarettir. Sayısız yeniden doğuşların döngüsünde yaşam düşteki bir görüntü gibidir. Bu düşte tanrılar, ağaçlar, taşlar birbirlerinden farksız görüntülerdir. Ancak zamanın yasasını yöneten ve her şeye egemen olan ölümdür. Bu düşteki varlıkların iyilik ve kötülükleri havadaki kabarcıklar kadar geçicidir. Bu yüzden akıllı olanlar ne iyiliğe ne de kötülüğe bağlanırlar. Akıllılar hiçbir şeye bağlanmazlar, diye yanıt verdi çocuk. Çocuk bu eğitici ve son derece ilginç konuşmasını bitirdikten sonra sessizce Indra'yı izlemeye koyuldu. Tanrıların kralı onca görkemine karşılık gözünde küçülmüştü. Derken salonda bir görüntü daha belirdi. Yeni konuk saçı sakalına karışmış ve üstü başı yırtık bir münzeviydi. Adamın göğsünde çember biçiminde garip bir tüy öbeği bitmişti. Adam Indra ile çocuğun arasında bir yere çömeldi ve taş kesmişçesine kımıldamadan öylece kaldı. Çocuk ona kim olduğunu, ne istediğini ve göğsündeki garip tüylerin ne anlama geldiğini sordu. Yaşlı adam gülümseyerek, "Ben bir Brahma rahibiyim. Adım Kıllı ve buraya Indra'yı görmeye geldim. Ömrümün kısa olduğunu bildiğimden bir evim olmadığı gibi yaptırmaya da niyetim yok. Evlenmeyi, iş güç sahibi olmayı da düşünmüyorum. Verilen sadakalarla yaşıyorum. Göğsümdeki bu kıl yığını bilgeliği öğretiyor. Her bir Indra'nın düşüşüyle birlikte kıllardan biri de dökülüyor. Çemberin ortasının boş olması bu yüzden. Şimdiki Brahma ömrünü doldurduğunda ben de öleceğim. O zaman eşe, çocuğa ya da eve ne gerek var ki? Yüce varlık Vişnu'nun her göz kırpışıyla bir Brahma bu dünyadan göçüp gidiyor. Bunun dışındaki her şey sürekli biçimlenip yeniden bozulan hayali bir buluttan ibaret. Tanrısal bile olsa her sevinç bir düş kadar kırılgandır. Günahlardan arınmanın onca sıkıntısını yaşamaya can atmıyorum. Hiçbir şeye özenmiyorum ve kendimi yalnızca Ulu Vişnu'nun ayaklarına kapanıp derin düşüncelere dalmaya adıyorum," dedi. Bu sözlerin hemen ardından kutsal adamla çocuk aynı anda gözden uzaklaştılar. Tek başına kalan tanrıların kralı şaşkınlıktan serseme dönmüştü. Başından geçenlerin bir düş olup olmadığını merak ediyor, olayları kafasında tartmaya çalışıyordu. Ancak Indra o günden sonra debdebe ve gösterişe hiç ilgi duymaz oldu. Vishvakarma'nın yanına çağırtan Indra, sanat tanrısına armağanlar yağdırıp evine gönderdi. Artık Indra'nın tek isteği yaptıklarının bedelini ödemekti. Bilgiye ulaşmış, geçmişte yaşadıklarının bilincine varmıştı ve bunun acısından kurtulmak istiyordu. Sonunda tahtını oğluna bırakmaya ve insanlardan kaçıp doğada tek başına yaşamaya karar verdi. Ne var ki güzel kraliçe kan ağlıyordu. Kocasını kararından vazgeçirmesi için ruhsal danışmanı büyülü bilgi tanrısı Brihaspati diye yalvarıp yakardı. Becerikli Brihaspati Indra'yı karşısına alıp ona ruhsal yaşamın erdemlerinden söz etti. Ancak dünyevi yaşamın erdemlerinden de söz etmeyi unutmadı ve her ikisine de gereken önemi verdi. Bunun üzerine Indra kararından geri döndü ve karısını da yeniden sevince boğdu. Böylece parçası olduğu geçici evrende üzerine düşen görevi yapmış oldu. O günden sonra ne karıncalar alayı, ne kendinden önceki Indralar, ne de daha sonra sonsuza dek ard arda gelecek Indralar onu ürkütüp öfkelendirdi. Yorum: İndra ve karıncalar alayını konu alan efsane inceden inceye işlenmeyi gerektiren bir öykü değil. İletilmek istenen görüşün açıkça dile getirildiği bu öyküde insanoğlunun evreni kavrama yönündeki çabalarının ve dünyada önemli bir konuma ulaşmak için verdiği uğraşların yaşam denen büyük gizemin karşısında pek bir önem taşımadığına dikkat çekiliyor. Bu öyküde iletilmek istenen görüşün kavranması için ille de Hindu tanrılarına inanmak gerekmiyor. Öyküde bilgelik ve doyuma ulaşmanın temelinde bedensel ve ruhsal açıdan dengeli ve birey olarak varlığımızdan mutluluk duyduğumuz bir yaşamın yattığı belirtiliyor. Büyük ya da küçük, insan ya da karınca, tanrı ya da insan olsun, yaşamın her kıvılcımı amaç ve işlevleri düzenli olan, ancak kavranılması olanaksız, çok daha kapsamlı bir bütünün parçasıdır. İnsan olduğumuz için çabalamak ve belki de Indra gibi saraylar kurmak, Faustus gibi bilginin peşinde koşmak ya da Platon'un öyküsündeki soylu ruhlar gibi insanlığa hizmet etmek zorunda kalabiliriz. Ancak her birimize özgü olan yazgımızı yerine getirirken ölçüyü kaçırmamak yerinde bir davranış olsa gerek. Sakın ha karıncalar alayını unutayım demeyin. Kitabın sonu. 16 Aralık 2010. Sayfa 252.